Ayrım 14, Tek, Hakan Nordik, Sayfa 178, 43. Bölüm. Melisa tam 25 dakika sonra DM'yi köprü girişinden aldı. Trafik açık gibiydi. Neler buldun flash bellekteki şifreli dosyada, çok merak ediyorum. Stratas ve Securas adlı iki şirketle ilgili bilgiler vardı. Bir de daha önemlisi DK diye birinden bahsediyordu. Bu kişi James'e Securas ile ilgili önemli bilgiler getirecekmiş ama sonra ortadan kaybolmuş. Bundan hemen sonra da James öldürüldü. Bence bu DK meselesi James'in öldürülmesi ile ilgili. Senin bu Securas ve DK konularından haberin var mıydı?
Hayır, James bana bu konulardan hiç bahsetmemişti. Sana söylediğim gibi son zamanlarda çok az görüşüyorduk. Görüştüğümüzde de iş konuşmamayı tercih ediyorduk.
Ben internette biraz araştırdım ama bu şirketlerle ilgili çok az bilgi var. Merkezlerinin Washington'da olduğunu biliyorum. Hatta zamanında Stratas'ın düzenlediği bir toplantıya da katılmıştım. Ama anladığım kadarıyla James'in asıl peşinde olduğu Securas Türkiye denen yan şirketti. Securas'ın Irak'ta bir sürü işi varmış. Bunlarla ilgili sen bir şeyler bulabilir misin?
Benim fazla ilgilendiğim bir konu değil ama benzeri şirketleri araştıran yakın bir arkadaşım var. Onunla görüşebiliriz.
Hemen görüşebilir miyiz?
Ararım. Müsaitse bu akşam uğrarız.
Sağ ol. Orhan'ın öldürüldüğü ve Aram'ın amcasına ait olan Şile civarındaki eve yaklaşmışlardı. DM her ihtimale karşı arabayı biraz uzakta bırakalım dedi. 150 metre kadar uzakta park edip yürümeye başladılar. Ama etrafta fazla ev olmadı ve hava aydınlık olduğu için eğer evde birisi varsa yaklaştıklarını rahatlıkla görebilirdi. Salonun perdelerinden biri belli belirsiz kıpırdadı.
Melisa gördün mü diye sordu.
Neyi?
Perde kıpırdadı.
Ben bir şey görmedim. Kapıyı çaldılar, biraz beklediler, açılmadı. İçeriden de ses gelmiyordu. Evin arkasına dolaştılar. İlk geldiklerinde içeriye bakıp Orhan'ın cesedini gördükleri arka pencerenin perdeleri kapalıydı. Sağ uçta 3-4 santimlik bir aralık vardı. DM gözünü cama dayadı ve içeri baktı. Salonda kimse yoktu ama kanepenin üstünde bir yastık ve bir örtü duruyordu. Belli ki evde birileri kalıyordu.
DM, bence içeride biri var dedi. Muhtemelen de Aram ama belli ki kapıyı açmayacak.
Polise haber versek?
Bizim geldiğimizi gördü. Polis gelene kadar kaçacaktır.
Ne yapmayı düşünüyorsun?
İçeri girmeyi deneyeceğim. Mutfak kapısının camını kırarsam kapının koluna ulaşabilirim.
Deli misin? Ya adam silahlıysa?
Sen polisi ara derken DM dirseğiyle camı kırıp kapıyı açmıştı bile. Melisa DM'yi kolundan tutup çekmeye çalıştı ama DM ondan kurtulup salona girdi. Melisa da arkasından. Salonda kimse yoktu. Mutfakta tezgahın üzerinde yarım ekmek, biraz peynir ve yanında yarısı dolu bir çay bardağı duruyordu. DM bardağı elledi, soğuktu. Merdivenden üst kata çıktılar. Yukarıda sadece iki oda vardı. Birinin kapısı açıktı ve içerisinin boş olduğu görülüyordu. Bozulmamış bir yatak, yanında ufak bir komodin ve kapısı açık boş bir dolap vardı. Kapılarda kilit yoktu. DM diğer odanın kapısını yavaşça açtı. Aram tam karşısındaki pencerenin pervazında oturuyordu. Bir bacağı içeride, bir bacağı da dışarıdaydı. Sakalı uzamış, saçları darmadağınıktı. Yüzünden epeydir uyumadığı belliydi. Elindeki tabancayı kapı aralığında dona kalmış olan DM ile Melisa'ya doğrultmuştu.
Yaklaşmayın.
Aram, ne yapıyorsun? İndir şu tabancayı, sadece konuşmak istiyoruz.
Yaklaşmayın, beni mecbur etmeyin.
Çocuğun gözlerinde Melisa'nın o güne kadar hiç görmediği çılgınca bir ifade vardı. DM öne doğru bir adım atmaya davrandı ama Melisa koluna yapışıp öyle kuvvetle geriye çekti ki neredeyse sırt üstü devrilecekti. Aynı anda Aram diğer bacağını da dışarı sallandırıp pencereden bahçeye atladı. DM ile Melisa çocuğun koşarak ağaçların arasında kaybolduğunu gördüler. Melisa yatağın kenarına çöktü. Hem şaşırmış hem de korkmuş bir hali vardı. Dudağının titremesinden neredeyse ağlayacağı anlaşılıyordu.
Sen içeri girme diye silahlı biri olabilir dedim. Ama açıkçası Aram'ın bize silah çekeceğini hiç düşünmezdim.
İnsanların köşeye kıstırıldıklarında neler yapabilecekleri hiç belli olmaz. Kaçtığına göre suçlu olma ihtimali var.
Sence iki kişiyi tavuk keser gibi rahatlıkla kesen adam bizden kaçar mı?
Haklı olabilirsin ama bize bir düşmanlığı yoktu. Bu yüzden öldürmeyi gereksiz bulmuş olabilir.
Kız cevap vermek yerine komiser Mahir'in telefonunu tuşladı.
Mahir merhaba, önemli bir haberim var. Aram'ın saklandığı yeri bulduk.
Nerede saklanıyormuş?
Orhan'ın öldürüldüğü evde.
Emin misin?
Evet, şu anda evdeyiz. Bizi görünce camdan atlayıp kaçtı.
Neden böyle tehlikeli işlere kalkışıyorsunuz? Ne işiniz var orada?
Haklısın, hata ettik ama buraya gelmeseydik saklandığı yeri öğrenemeyecektik.
Mahir sert bir şekilde sözünü kesti. Oradan ayrılmayın, geliyoruz.
Gidip arabayı aldılar ve evin önüne park edip içinde beklemeye başladılar.
Melisa, ben Aram'ın katil olduğunu düşünmüyorum dedi.
Neden?
Çünkü çocuğu tanıyorum, kesinlikle adam öldürebilecek biri değil.
Biliyorsun bir sürü seri katil içinde komşuları hep ne kadar tatlı bir insandı derler.
Evet ama ben bu çocukla birlikte vakit geçirdim. Ayrıca Orhan Aram'ın kızdığında aniden parlayıp bağırıp çağıran ama aynı hızla da öfkesi geçen kalbi çok temiz biri olduğunu anlatmıştı. Bence kesinlikle planlı cinayet işleyip duvarlara yazı yazabilecek kadar sabırlı biri değil.
Sabırlı olmadığı için şüpheli değil ha?
İstersen dalga geç ama ben eminim. Ayrıca Dikran'a peşimde birileri var demişse bu da işin içinde başkalarının olduğunu gösteriyor.
Ya da polisi ve bizi yanıltmak için böyle söylüyor olabilir.
Kız seninle uğraşamayacağım dercesine derin bir nefes verip sustu. Bir süre hiç konuşmadan oturdular. DM tam biraz yürümek için kapıyı açıp iniyordu ki Mahir'in arabasını gördü. Mahir'in yanında iki resmi üniformalı memur vardı. Hep birlikte eve doğru yürüdüler. Mahir kırık camı gördü.
Geldiğinizde bu cam kırık mıydı?
İçeriye girmek için ben kırdım.
Mahir DM'ye ters bir bakış attı.
En başından bütün olanları anlatır mısınız?
DM arabayı park ettikleri andan itibaren olanları anlattı. Hep beraber içeri girdiler.
Mahir sakın bir şeye dokunmayın diye uyardı.
Divanda birinin uyuduğu, yastıkların aldığı şekilden de belliydi. Mahir de aynı DM'nin yaptığı gibi çay bardağını elledi, üst kata çıktılar.
Mahir Aram'ın nerede durduğunu, neler söylediğini, nasıl pencereden atlayıp ne tarafa doğru kaçtığını daha detaylı olarak tekrar ettirdi ve bir takım notlar aldı.
Melisa ve DM'ye siz artık gidebilirsiniz, olay yeri inceleme ekibi yolda. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz derken ikisini de kapıya doğru yönlendirdi. Alt kata indiler. Tam kapıdan çıkacakları sırada Melisa durdu ve pervazda duran el yapımı siyah bir sigara ağızlığını gösterdi. Ağızlığın üzerine pembe bir gül, onun yanına da pembe bir küçük domuz boyanmıştı.
Bu James'in.
Emin misin?
Eminim. Orhan bir seyahat dönüşünde James'e hediye getirmişti. Dikkatli bakarsan gül resminin yanında bir de ufak domuz var. Hiç domuz desenli ağızlık gördün mü? Bu domuzu Orhan çizmişti ve James çok sempatik bulmuştu.
DM tam kapıdan çıkarken geri döndü ve James'in flash belleğindeki bilgilerden bir neticeye ulaşabildin mi diye Mahir'e sordu.
Osman Akdeniz eski Diyarbakır İHD başkanıymış. Diyarbakır'daki arkadaşlar henüz izini bulamadılar, saklandığını düşünüyorlar.
Neden saklanıyor, polisle bir problemi mi var?
Bildiğimiz kadarıyla yok, herhalde başka bir mesele var. Neyse birkaç güne kadar Diyarbakır'dan bize kesin cevap gelir.
Melisa ile DM arabaya bindiler. Mahir gideceklerinden emin olmak istercesine araba hareket edene kadar durup kapının önünde bekledi.
DM ağızlık bu evde olduğuna göre James de buraya mı getirildi acaba diye sordu.
Aram da getirmiş olabilir.
Zaten James de bu eve getirilmiş olsa Orhan öldürüldükten sonra polisin yaptığı aramada mutlaka James'e ait bir iz bulunurdu.
Doğru, Aram kıskanıp ağızlığı James'ten yürütmüş olabilir.
Hala Aram'ın katil olabileceğine inanmıyorsun değil mi?
İnanmıyorum. Üstelik senin flash bellekte bulduğun bilgiler çok önemli. James'in bunların peşine düştüğü için öldürülmüş olması çok daha büyük ihtimal.
Aram'ın bize silah çekmesi, ardından da kaçması kafamı karıştırdı. Ama tabii James'in peşine düştüğü konu daha önemli. Sekuras'la ilgili görüşebileceğimiz bir arkadaşından söz etmiştin.
Unutmadım, Selma'yı arayıp sana haber vereceğim. Şimdi derstedir, 2 saat sonra konuşurum. Eğer vakti müsaitse bu akşam uğrarız. Seni yolda bırakmam lazım, anneme yetişeceğim.
DM ondan mı böyle şık giyindin diye iltifat etti. Annen bir yerde mi bekliyor seni?
Hastanede.
DM zevzeklik ettiğine pişman oldu. Çok üzüldüm, geçmiş olsun, nesi var?
Kanser. Son safhada çok az zamanı kaldı. Kıyafet konusunda haklısın. Annem bana yıllarca, kızım neden kendine hiç bakmıyorsun, daha iyi giyinsene deyip durdu. Ben de söylediklerini yapmadım tabii. Ama nedense bu son günlerde beni istediği gibi görsün diye daha bakımlı ve şık olmaya gayret ediyorum hastaneye giderken. Aslında neredeyse her gün uğruyorum. Ama sonra hemen kıyafetimi değiştiriyorum rahat etmek için. Sana hiç denk gelmedi bu şık hastane kıyafetleri.
DM tekrar çok üzüldüm dedi. Hayatımın herhalde en zor günleri, annemi çok severim. Fazla kültürlü falan değildir ama çok iyi bir insandır ve bana hep çok iyi bir anne oldu.
DM içinden ah bir de benimkini görsen diye geçirdi. Baban nerede?
Babam da burada ama annem de babam ayrılar. Babamla fazla yakın değilim.
Bu sırada köprüyü geçip Beşiktaş'a varmışlardı. Seni burada bıraksam olur mu? Melisa belli ki bu aile hikayelerinden fazla bahsetmek istemiyordu.
44. Bölüm.
DM'nin kafası yol boyunca polisin neden Diyarbakır'daki Osman Akdeniz'i bulamadığına takılmıştı. Melisa'dan ayrılır ayrılmaz gazeteci arkadaşı Aynur'u aradı. Aynur Diyarbakırlıydı ve uzun yıllar DM'nin çalıştığı gazetenin Diyarbakır muhabirliğini yapmıştı. 2 yıl önce de gazeteden ayrılıp İstanbul'a yerleşmişti.
DM, Türkiye'de misin?
Evet ama 1-2 gün kalıp döneceğim. Gene görüşemeyeceğiz diye lütfen kızma. Bir dahaki gelişimde mutlaka görüşeceğiz.
Tamam, iyi misin? Her şey yolunda mı?
DM neden Türkiye'de olduğunu anlatsa konuşma uzayacaktı. İyiyim sağ ol, bir şey sormak için aradım.
Tahmin etmiştim, sor bakalım.
Diyarbakır'da Osman Akdeniz diye birini tanıyor musun?
Tanıyorum, eski İHA'de başkanıydı.
Kendisiyle görüşmek istiyorum, rica etsem telefonunu bulabilir misin?
Aynur DM'yi tanıdığından neden görüşmek istiyorsun diye sormaya hiç yeltenmedi.
Bende eski numarası var, yenisini bulup hemen sana yollarım demekle yetindi. DM teşekkür etti ve telefonu kapattı. 5 dakika geçmeden SMS ile Aynur'dan Osman Akdeniz'in telefon numarası geldi. DM numarayı tuşladı ve telefonu uzun uzun çaldırdı ama cevap veren olmadı.
Ben Deniz Max Brando, New York'tan geldim. Gazeteci James Fargo'nun arkadaşıyım. Lütfen bu mesajı alınca beni arar mısınız diye bir SMS attı. 2 dakika sonra telefonu çaldı. Telefonun öbür ucundaki adamın sesi ya fazla sigara içmekten boğuk çıkıyordu ya da hastaydı.
Merhaba, ben Osman Akdeniz.
Aradığınız için teşekkür ederim.
Ben de sizden haber bekliyordum. James sizden bahsetmişti. Ve bir aksilik olur da tekrar görüşemezsek mutlaka sizin temas kuracağını söylemişti.
DM herhalde flash bellekteki notlardan bu adama ulaşacağımı düşündü dedi içinden.
Evet, James sizin isminizi de bana bırakmış.
Öncelikle başınız sağ olsun.
Teşekkür ederim. James Diyarbakır'a gidip sizinle görüşeceğini söylemişti. Ondan sonra da ortadan kayboldu. Geldi mi sizi görmeye?
Evet, 9 Mayıs'ta buradaydı. Bütün gün beraberdik. Akşam uçağıyla da İstanbul'a döndü.
Döndükten sonra haber aldınız mı?
Maalesef hayır.
James neden sizi görmeye geldi? Kısaca anlatabilir misiniz?
Takdir edersiniz ki bazı konuları telefonda konuşamayız. Sadece çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
Kaçırılmasının sizinle görüşmesiyle bir ilgisi olabilir mi?
Dediğim gibi bunları telefonda konuşamam. Size anlatmam gereken önemli şeyler var. Benim İstanbul'a gelmem mümkün değil. Siz ne zaman buraya gelebilirsiniz?
En kısa zamanda gelmeye çalışacağım.
Tamam. Rezervasyonu yaptırınca bana bildirin. Ben sizi havaalanından aldırırım.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
DM hiç istememesine rağmen annesine uğramaya karar verdi. Zaten Melisa'dan telefon gelene kadar yapacak bir işi de yoktu. Üstelik uğramazsa kadının devamlı telefonla taciz edeceğini de biliyordu. Suadiye'de hala yerine apartman dikilmemiş son köşklerden birinin önünde taksiden indi. Bahçe kapısından girdiğini gören Fatma Hanım tombul vücudunun el verdiği hızla yuvarlanırcasına merdivenlerden indi ve DM'nin boynuna sarıldı. Fatma Hanım DM'nin üvey babası Melih Varlıklı'nın ailesinin küçük yaştayken yanlarına alıp büyüttükleri bir öksüzdü. Ve DM'nin Türkiye'deki çocukluk yıllarından güzel duygularla hatırladığı nadir insanlardandı. Üvey babanın ve üvey babadan daha ilgisiz bir öz annenin eşya muamelesi yaptıkları çocuğa sahip çıkan ve yerine göre annelik, yerine göre babalık yapan insan hep emektar Fatma Hanım olmuştu. DM de özellikle annesinin yanında hiç çekinmeden Fatma Hanım'ı bütün ailesinden daha çok sevdiğini söylerdi.
''Fatma hoş, hiç yaşlanmıyorsun.'' diye takıldı her geldiğinde yaptığı gibi.
Fatma Hanım da o tatlı şivesiyle ''Ama sen de çok yaşlanıyorsun be Deniz'im.'' diye cevap verdi. Fatma Hanım DM'ye Deniz diyen nadir insanlardandı. Sarılıp öpüşüp hasret giderdikten sonra Fatma Hanım başıyla salonu işaret ederek ''Seninki gene kumarda.'' dedi. DM salona girdiğinde camlar açık olmasına rağmen kesif sigara kokusundan genzi yandı. Yeşil çuvalı masanın etrafında yaşları 55 ile 75 arasında değişen 4 kadın kendilerinden geçmişçesine oyuna dalmışlardı. Yanlarına yaklaşana kadar DM'yi fark etmediler bile. İlk gören herkesin Suzi dediği İstanbul'un namlı kumarbazlarından Suzan oldu.
''Ah canım, ne zaman geldin?'' diyerek DM'nin yanağına pörsümüş dudaklarıyla ıslak bir öpücük kondurdu.
Annesi içten bir sarılmayı bile beceremediğinden DM'nin yanağına havayı öpen bir light kiss kondururken ''Oğlum, arasaydın ya geliyorum.'' diye fırça atmayı da ihmal etmedi. Diğer iki kadını DM tanımıyordu. Aysel Hanım ve Neriman Hanım olarak tanıtılan kadınların bol yüzüklü tombul ellerini sıktı. Annesi aynı çocukluğunda olduğu gibi ''Oğlum az bir şey kaldı, Fatma sana bir çay versin.'' dedi ve dört iskambil vampiri anında oyunlarına dönüverdiler. DM içinden kendine küfretti. ''Karı bana 7 yaşındayken nasıl davranıyorsa 45'imde hala öyle davranıyor ve ben bir türlü buna gereken tepkiyi gösterip siktir git deyip kapıyı vurup çıkamıyorum. Çok yakında bir gün bunu yapmaya karar verdi. Anlaşılan o gün bugün değildi henüz. Küçükken annesi bazen DM'ye bakacak kimseyi ayarlayamadığında kumara giderken onu da yanında götürür ve kendisi kumar oynarken çocuğu yanındaki sandalyede saatlerce bekletirdi. Oyunun aralıksız 8 saatten fazla sürdüğü bir gün sandalye üzerinde uyuyakalan DM yere yuvarlandığında annesi oyundan başını kaldırmamış, evdeki hizmetçi acıyıp çocuğu kucaklayıp içeride bir yatağa yatırmıştı. Bunun gibi bir sürü boktan anısı vardı DM'nin kumar hastası annesiyle ilgili. Hepsi de birbirinden rezildi. ''Ölmeden ağzına sıçacağım nasılsa bunun.'' diye mırıldandı. Aynı 7 yaşındaki uslu çocuk tavrıyla mutfağa gidip Fatma Hanım'dan çayını aldı ve üst kata çıktı. Eskiden kendi odası olan odanın kapısında durakladı. Yıllardır bu kapıyı açıp bakmamıştı. Nedenini bilmiyordu, bu eve zaten çok seyrek gelirdi. Ama hiçbir zaman yukarı çıkıp bu odanın kapısını açmayı düşünmemişti. Belki de çocukluğunda olduğu gibi yatağın altından fırlayan canavarların kendisine saldıracağından korkuyordu. Çekinerek kapıyı araladı. Oda aradan geçen 30 yılda fazla değişmemişti. Melih Varlıklı'nın annesinden kalan antika gardırop ve şifonyer hala duruyordu. Tek fark yeni lamba ve yeni yatak örtüleri olmasıydı. Belli ki burası misafir yatak odası olmuştu. Şifonyerin üst çekmecesini açtı. En üstte ütülü çarşaflar, ikinci çekmecede yatak örtüleri, üçüncüde de havlular vardı. En alt çekmece uzun yıllar kullanılmadığından sıkışmıştı ama biraz zorlayınca açıldı. Ve Aliş karşısındaydı. Aliş DM'nin ilk ve en sevdiği oyuncağı olan ayıcıktı. Şimdinin tombul, parlak tüylü ayıcıklarından değil, 40 yıl öncesinin ufak, gariban, içi saman dolu ayıcıklarındandı. Sol ayağındaki yama hala duruyordu ama kenarı yırtıktı ve her zaman olduğu gibi bir iki saman parçası dışarı uğramıştı. Bu yamayı Fatma Hanım devamlı dikse de bir süre sonra gene açılırdı. DM Aliş'in bacağında kapanmayan bir yara olduğunu düşünürdü. Gerçekten ayının ayağındaki yama ne kadar iyi dikilirse dikilsin, anlaşılmayan bir nedenden asla tutmaz ve tekrar açılırdı. DM bu yarayı annesiyle olan ilişkisine benzetirdi. Hiçbir zaman iyileşmeyen ve hep kanayan bir yara. Aliş'i eline aldı. Ne kadar da ufaktı. Kokusu hala aynıydı. Biraz küf, biraz toz, biraz saman ve bolca mutsuzluk kokusunu içine çekti. Ayıya sarıldı. ''Kırkını geçip de hala ayıcığına sarılan bir tek ben mi varım?'' diye düşündü. Kendine acıdı.
Çekmecede solda misket kutusu duruyordu. Kutuyu açtı. İrili ufaklı cam misketler bıraktığı gibiydi. Monopoly, yırtık pırtık eski Texas Tom mixlerde sağda üst üste dizilmişti. Bir de karton ayakkabı kutusu vardı. Bunu hatırlamıyordu. Açtı, içinden plastik askerler, çikletlerden çıkan futbolcu resimleri serisi ve bir tomar fotoğraf çıktı. Bunları herhalde Fatma Hanım saklamıştı. En üstte Amerika'da, lisede ve üniversitede çekilmiş fotoğrafları vardı. Çoğunda James ile beraberdi. Belli ki bunları kendi yollamıştı. Tomarın altına doğru indikçe çocukluk fotoğrafları başladı. Anne babasının evliliğinin başlangıç yıllarında bir kere Türkiye'ye tatile gelmişlerdi. Üçünün çeşitli yerlerde çekilmiş fotoğraflarında hep DM ortada, anne ve babası da iki yanında ellerini tutuyorlardı. Annesinin ve babasının yüzlerinde sahte birer gülümseme vardı. DM'de o da yoktu. Herhalde onların mutsuzluğunu hissediyordu. Zaten hep hissetmişti. Birbirinden bu kadar farklı iki insanın neden evlendiklerini hiçbir zaman anlayamamıştı. Muhtemelen hormonlardandı. Halbuki şimdi hormonlar azalana kadar herkes onlarca partner değiştiriyor ve ancak seks haricinde de bir şeyler paylaşabileceği birini bulursa birlikte yaşıyor ya da evleniyordu. Tabii bu hatada annesinin Türk olmasının ve Müslüman ailesinin "evlenmeden beraber oturamazsınız" baskısının rolü de büyüktü. Annesi Melih varlıklığıyla evlenip İstanbul'a geldikten sonra kurulan yeni ailenin daha fazla fotoğrafı vardı. Fotoğraflarda varlıklı son derece mutlu, anne rahatlamış, herhalde zengin kocayı avladığı için, DM ise daha da mutsuz ve somurtkandı. Bütün fotoğraflar arasında DM'nin gülümsediği tek bir fotoğraf bile yoktu. Hatta bazılarında ağlamanın eşiğinde olduğu belliydi. Fotoğraf tomarının en altında da annesinin çok gençken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Fotoğrafta karnı burnundaydı. Karnı burnundayken bile herkesin başını döndürecek kadar güzel bir kadındı gerçekten. Aynı Grace Kelly'nin gençliği gibiydi. Karnının üstüne de birisi kurşun kalemle "Deniz Max'in ilk fotoğrafı" diye yazmıştı. Bütün bir hayat bir ayakkabı kutusuna sığıyor. Hatta bir sürü de boş yer kalıyordu. Tam fotoğrafları yerine koyacakken kutunun dibindeki minik kamayı fark etti. Kibrit kutusu büyüklüğünde plastik bir kutuda duran kama aslında bir anahtarlıktı. Gümüş rengi ama alüminyumdan yapılmış ve üzerine bir küçük taş yapıştırılmış olan kama anahtarlık, DM'nin hayatında bir kızdan aldığı ilk hediyeydi. Kamayı DM'ye Tula vermişti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 191.